With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Geçmişten Gelen'in 8. bölümünden herkese merhabalar.
Merhabalar.
Merhaba Serdar, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yine bir yayında birlikteyiz seninle.
Evet.
Nasıl geçti haftan?
Mükemmele yakın.
Mükemmele yakın, çok güzel. Bu sezonki konseptin de sonuna doğru geliyoruz, evet. Yavaş yavaş. 8. bölüme geldik. Biliyorsunuz ki bu sene devrimler ve liderleri işliyoruz. Bugüne kadar birçok devrimi ve liderini işledik. Bugünkü konu başlığımız da Küba devrimi ve Fidel Castro.
Evet.
Bugün de Küba devrimini işleyeceğiz. Geriye de iki tane devrim ve lider evet. Konumuz kalacak. Ondan sonra da yeni bir sezona yelken açacağız.
Evet. Yani öyle
aynen öyle planlıyoruz. Güzel de geri dönüşleriniz var. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin bizden. Kısa bir reklamla da girmiş olduk. Biliyorsunuz ki bizi birçok kanaldan da takip edebiliyorsunuz. İşte Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker üzerinden de bizleri dinleyebiliyorsunuz. Reklamı da geçtikten sonra kendimize
hemen,
reklamı
ben
da yaptıktan
giriyorum
sonra
ya, aynen. Boloslama.
İstersen başlayalım, istersen sohbete devam edelim, nasıl istersen.
Sohbete devam edelim desem ne olacak?
Bilmiyorum, konu açmamız lazım. O kanı açmak gerekecek.
Konuyu açalım yani. Mesela.
Açalım yavaştan yani, bugünkü.
Zaten Küba çok popüler olduğu için.
Evet.
Yani dünya gündeminde de hep bir popülaritesi var.
Hı-hı.
Mesela herkes tıbbıyla övüyor. Hani doktorlarıyla övüyor Küba'yı.
Mutlu
mesela
insanlar,
bu nasıl oldu? Falan. Hani doktorları nasıl bu kadar popüler hale geldi? Mesela ilaç sektöründe niye Küba önde ülkelerden? Mesela birkaç tane kansere çare bulmuşlar.
Ve
gibi
bunun
haberler
aşısında
var.
Ücretsiz olarak ülkede.
Ya zaten hani sosyalist şeyler. Devlet işte modeli olduğu için hani bir şeyleri var. Tabii avantajları var. Ama bazı da dezavantajları var. Hani sosyalizmin getirdiği dezavantajlar var. Onları konuşacağız zaten.
Evet.
Tabii her şey İspanya'nın adayı bulmasıyla başlıyor.
Aynen öyle.
Değil mi? Her şey başına döndük yani. Christoph Kolomb ve ekibinin.
Çok hızlı bir şey oldu. Geri dönüş
direkt hızlı oldu. Dönerim. Çünkü aynen. Geçmişten geldiğim için.
Güzel
ya,
oldu.
Evet. Şimdi gülüyor herkes. İşte İspanya adayı buldu. Yani Christoph Kolomb ve tayfası hani buldu diyelim. Onların ekibi. Ama tabii daha sömürgeleşmesi biraz zaman alıyor. Hani 15. yüzyılın sonlarına doğru Amerika keşfediliyor. 16. ve 17. yüzyılda da İspanya tamamen bu Karayipler bölgesine yerleşiyor. Ve hatta şeye doğru Güney Amerika'ya yani Latin Amerika dediğimiz bölge var. Venezuela, Kolombiya, Peru, Şili, Bolivya ve Arjantin bölgeleri hani İspanya hakimiyetinde, Brezilya'da Portekiz hakimiyetinde, Meksika'da İspanya'nın elinde. Hatta Amerika'nın da büyük bir bölümü şu an hani Amerika Birleşik Devletleri topraklarının büyük bir bölümü de Meksika'nın toprağı halinde. Yani Meksika'nın toprağı dediğim Kaliforniya'dan kastediyorum, New Mexico oraları kastediyorum. Orası komple aslında bir İspanya sömürgesiydi, sonra Meksika'ya kaldı. Meksika da Amerika'yı kaybetti.
Evet.
Ve zaten o bölgede herkes Amerika'ya toprağını kaybedecek yani. Çünkü Amerika yükselen güç.
Evet.
Ve zaten bu bugünkü işleyeceğimiz konuda da her şey Amerika'nın başının altından çıkıyor. Yani çünkü artık yükselen güç olduğu için bölge
yerinde
coğrafyasında
duramıyor.
Her şeyle uğraşmaya başlıyor. Yani o da politik olarak bir şey yapması lazım. Yoksa gücünü kaybeder. O da üstüne döşen görevi yapıyor yani. Fidel Castro olsun veya Che Guevara olsun. Onlarla uğraşıyor. İspanya işte bölgeyi ele geçirmiş. Ve bölgede çok önemli bir şey var. Şeker kamışı ve tütün. Bunlar Avrupa ekonomisinde çok büyük rağbet bulan maddeler. Özellikle şeker. Yani şeker çünkü yok o zaman hani tam anlamıyla Avrupa'da. Şeker pancarından üretiliyor ağırlıklı olarak. Bir de şeker kamışı da bulununca mükemmel bir nimet olarak ortaya evet. çıkıyor. Yani şeker kamışından daha fazla şeker üretiliyor.
Ve galiba, kalite olarak da daha iyi galiba.
Kalite olarak da zaten şey pancarın da kalitesi aslında iyi. O kötü sayılmaz ama daha nasıl diyeyim, verimli şeker pancarı ve daha kolay nispeten pancara göre, hani işlenmesi de kolay çünkü pancar yerin dibinde yetiştiği için onu çıkarmak biraz zor olabilir. Evet. Yani tarım, çiftçilik açısından. Ama şeker pancarı da hani böyle şeker, şey, kamışı. Şeker kamışı da normal mısır gibi duruyor ve oradan hasat edilip yani şekere dönüştürülüyor. Daha kolay bir işlem süreci var pancara nazaran. Tabii de günümüzde mısır şurubu diye bir şey var. Evet, o daha kötü bir şey. Evet. GDO'dan dolayı. Küba'da da ve zaten bütün bu Latin Amerika ülkelerinde şeker kamışı çok önemli bir madde. Bazı bölgelerde işte hani pamuk da yaygın. Ama Küba özelinde konuşuyorsak tütün ve şeker kamışı çok önemli iki madde. Ve bu maddeler sürekli tabii sömürge ülke şey İspanya olduğu için Küba'dan üretilip sürekli İspanya'ya taşınıyor. Ve İspanya zaten büyük gelirler elde ediyor. Hı hı. Sürekli sömürdüğü için bu ülkeyi. Ve yani bir müddet sonra tabii bütün yani bir müddet sonra dediğimde yani birkaç yüzyıl geçmiş oluyor.
Geçmişten
yani,
bayağı hızlı geldik.
Hızlı gelmemiz evet. lazım. Yani çünkü çok fazla da bir şey olmuyor. Çünkü sürekli sömürülüyor ve yerli halk yok ediliyor. Afrika'dan sömürge yani Afrika'dan köleler getiriliyor. Kolombiya'ya yerleştiriliyor. Yani bütün Güney Amerika ve Kuzey Amerika'ya yerleştirilen sistem devam ediyor. Hmm. Yani Afrika'daki insanlar kaçırılıyorlar veya parayla satın alınıyorlar. Gelinip işte Karayipler'de veya işte Amerika'da köle halinde çalıştırılıyorlar. Kolombiya'da böyle bir toplum. Yani bir İspanyol etkisi var. Orada yaşayan artık bir İspanyollar da var. Çünkü İspanya'dan oraya gelen insanlar da yaşamaya başlamış. Bir de Afrikalı kökenliler var. Bir de yerliler var. Bu tam bir karmaşa.
Ortalık karışık baya.
Ortalık karışık. Tabii yani orada ya, şimdi İspanyollar orada yaşıyor dedim ama orada bir nesil doğup büyüyor. Ve onlar artık Kübalı oluyorlar. Ve Küba'nın bağımsızlığı için bir fikirler doğmaya başlıyor. Ve zaten sömürülmek de hoş görülmüyor yani. Çünkü bunlar hiçbir para kazanmıyor bu işten. Sürekli bütün para İspanya'ya gidiyor. Ve zaten bu söylediğim yani... Tarihte vereyim. 1880'lerin sonlarına doğru zaten İspanya'nın ekonomisi zaten bitmiş. Tamamen batmış. Yani Küba'dan dolayı değil bu batma. Mesela çok fazla altın birikimi oluyor İspanya'da. Hı-hı. Bu altın enflasyona neden oluyor. Ve İspanya'nın çökmesine neden oluyor. Yani İspanya bir sanayi devrimini gerçekleştiremediği için bu altını bir yere yatıramıyor. Hı-hı. Ve tamamen işler çöküyor. İngiltere'de bu böyle değil. Bu yüzden İngiltere sanayi devrimini gerçekleştirmiş ve süper güç olarak ilerleyen bir devlet konumunda. Ama İspanya mesela coğrafi keşifleri ilk yapan devlet ama ilk batan devlet. Yani evet. Bunu yaptığından dolayı bu tam onun zararına oluyor.
Ticarileştirememiş tam anlamıyla.
Ya ticarileştirmekten...
Hollanda mesela bu konuda çok iyi ticarileştirme
Hollanda
konusunda.
Çok iyi yani çünkü onlar işi direkt fabrikalaşmaya da dönüyorlar. Yani hani İngiltere ile yakın ilişkilerinden dolayı. Onlar işi çözmüşler yani sanayileşmeye
Japon,
adım atıyorlar.
Japon devrim bölümünde de istemiştik evet, evet. Hani Japonya'nın tek içeri aldığı Hollandalı
evet, evet. Yani Hollandalılar evet. Sadece ticaret yaparlar.
Paraya bakıyorlar evet.
Ve yani ilişkileri de iyidir yani. Mesela çok İngilizlerle sıkıntıları yoktur. Almanlarla da çok Hı-hı. fazla sıkıntıları yoktur. Herkesle iyi anlaşırlar ve sadece ticaretlerine bakarlar. Aynı o mantıkla ama İspanyollar öyle değil. İspanyollar herkesin düşmanı.
Akdeniz insanı işte.
Yani, ondan da değil mesela Yenilmez Armada diye bir donanması var İspanya'nın. Ve İngiltere bundan çok korkuyor yani. Bu armada gelecek İngiltere'yi ele geçirecek. Mesela Hobbes vardır siyaset bilimci. O mesela Leviathan kitabında hep şeyden İspanya'dan korkusundan bahseder yani. Sürekli zaten korku üzerine yazılmış bir kitap. Yani İspanya o Yenilmez Armada gelecek İngiltere'yi istila edecek böyle her yer İspanya olacak ondan korkuyor. Tabii bu böyle olmuyor yani İspanyol Fransız donanmasına geliyor İngiliz donanması yenince İspanya'nın bütün forsu yani
ortadan
çöp oluyor.
Kalkıyor, evet.
Ve sonra bütün sömürgelerini kaybetmeye başlıyor. Mesela Bolivar'ın Güney yani Latin Amerika'da Güney Amerika'da isyan hareketleri var diğer bölgelerle de birlikte. Ve sonra tabii Küba. Önemli olan konumuz zaten o. Küba'da isyan hareketlerine başlıyor. Ve tabii bu vergiler sürekli İspanya diğer bölgelerinde de toprak kaybettiği için vergileri arttırıyor. İşte klasik şeyler yani Hı-hı. bunlar. Yani neden bir insan isyan eder? ya maddi kaygılardan dolayı isyan eder. Yani karnı doymuyordur. Kübalıların da karnı doymuyor. Bu yüzden zaten kendileri de yönetmek istiyorlar. Kendileri yönetirse belki doyarız hissi var. Ki zaten o çağda da herkes kendi yönetmek istiyor. Çünkü bir Fransız ihtilali de olmuş,
evet,
zaten.
Her yere etkilemiş.
Önceki podcast'imizde de konuşmuştuk, evet, Fransız ihtilalini. Yani o duygular insanları yani mobilize ediyor ve bir bağımsızlık savaşına dönüyor. Küba bağımsızlık savaşına dönüyor. Ve Küba artık yani İspanya'yla savaşmaya başlıyor ve bayağı çetin savaşlar sürüyor. Zaten Küba'nın coğrafyası biraz zorlu. İşte güneyinde Sierra Maestra dağları var mesela. O dağlar çok ünlüdür mesela, anlatacağız, evet, Fidel Castro'da. Genellikle ormanlık bir bölge. Kuzey bölgesinde de, yani tam kuzeybatı bölgesinde de Havana var, en büyük şehir. Ve çok önemli bir şehir. Orayı ele geçiren zaten her şeyi ele geçiriyor. Ve işlerin döndüğü nokta şey mesela, yani İspanya Küba'ya bir müddet söz vermiş mesela. Sizi bağımsız yapacağız. Biraz bekleyin, reform yapacağız filan diye sözler vermiş. Bunları yerine getirmiyor tabii İspanya. O arada da tabii hep oyalama taktikleri, yani Osmanlılar da mesela yapar, yani size söz vereceğiz filan derler Yunanlara mesela, Sırplara. Ama Ruslar gelip zorla yaptırdığında o zaman yapıyor Osmanlı da. Yoksa yapmaz kimse yani. Durup dururken niye reform yapsın? Mesela niye hak versin? Kendi nasıl diyeyim, meşruiyetinden kaybetsin.
Feragat
etsin. Evet, feragat etmek istemez. Bunu da feragat ettirecek olan bir ülke var. Parlayan yıldız Amerika geliyor yani. Bu devirde de Amerika, yani şey, İspanya'nın sömürgelerine kim şey yapacak? Yani kim ele geçirecek durumu var? Yani çok şanssız bir olay var tabii. Yani İspanya'nın hiç haberi var mı yok mu bilmiyoruz bu kazadan. Amerika'nın bir tane gemisi var. Küba yakınlarındayken batıyor. Yani bunu Amerika İspanya'dan hesap soruyor. Yani benim gemim battı. Niye battı diyor.
Allah Allah, niye batmış?
İşte kim batırdı? Ondan sonra tabii bu arada da yani Küba'yla da ilişkiler çok kötü İspanya'nın ve savaş devam ediyor. Hani bağımsızlık savaşına tekrar başlanmış. Bu sürede de Amerika Küba'ya yardım kararı alıyor. Ve bu bir Amerika-İspanya savaşına dönüşüyor. Yani bir bağımsızlık savaşından ziyade. İspanya bu savaşta mesela Filipinleri de kaybediyor. Hiç yokken. Yani Filipinler şey oluyor. Kukla devleti oluyor Amerika'nın. Küba'da Amerika'nın kukla devleti olacak. Ama Küba'nın bundan haberi var mı yok mu bilmiyoruz. Yani
o sıralar yok herhalde.
Yani Küba bağımsız oluyor tabii savaşın sonunda. İspanya yeniliyor. İspanya zaten kazanma umudu yok. Yani çünkü Amerika'ya gayet yakın bölgeler. Ki zaten mesela Filipinlere bile İspanya'nın destek gönderecek hali yok. Çünkü bayağı uzak topraklar. Amerika daha
gidene
yakın ulaşabiliyor.
Gidene kadar ülkeyi almış
oluyor. Aynen yani. aynen. Öyle ki zaten biz bunları konuştuğumuzda da 1900'lü yıllara geldik. Yani 20. yüzyıla geldik. Küba tabii bağımsız olduğunu zannetse dursun. Aslında Amerika'ya tam bağımlı bir ülke. Yani şey, Manda yönetimi altında. Ve Amerika Küba'yı tamamen hor kullanıyor yani. Bir nasıl diyeyim, bir içki cenneti, bir fuhuş cenneti. Yani bütün Amerikalı zenginler oraya gidiyorlar. Yani fuhuş yapıyorlar. İşte mesela Amerika'da kısa bir dönem vardır. 1900 tam tarihi şimdi hatırlayamadım ama 1918 ile 1931 yılları arasında olabilir veya 33 yılları arasında. Bir içki yasağı dönemi var. Mesela Küba'da yasak değil. Herkes oraya gidiyor, içiyor. Mesela gazinolar dönemi var. Yani kumarhaneler dönemi. Ve bütün illegal ne varsa, o zaman Amerika'da illegal ne varsa Küba'da serbest ve arka bahçesi olarak Küba'yı kullanıyor. İşte mesela Guantanamo üssü var, evet, günümüzde ve o zamandan kalma şeyler bunlar. Hani Küba'da tam bir hakimiyeti var Amerika'nın ve sürekli de yönetimde Amerika'nın istediği diktatörler var. Yani bir demokrasi var mesela, zaman zaman oluyor öyle şeyler, bir seçimler oluyor. Seçimi kazanan bir adam oluyor, darbe oluyor, indiriliyor. ve bunun sonunda da Fidel Castro'nun gençliğine geldiğimiz yıllarda da Batista adında bir diktatörümüz var. Bu da gayet gaddar bir adam.
Peki ben bir gireyim araya. Program başında da hani lideri konuşurken ben Che Guevara demiştim. Evet. Ama sen hani Fidel Castro diye, evet, düzeltmiştin. Neden Che Guevara'dan bahsetmiyoruz da Fidel Castro mesela?
Che Guevara'dan şöyle bahsetmiyoruz. Bahsedeceğim biraz ama şey, bu devrimin lideri olarak bahsetmeyeceğim.
Niye?
Şöyle. Çünkü Che Guevara bir maceracı. Yani o nerede devrim savaşı varsa, hani iç savaş varsa, hı-hı, oraya gidiyor. Orada destek oluyor
En sonunda da Bolivya'da devrim. Sanırım.
Tabii tabii, Bolivya'da zaten öldürülüyor. Mesela Angola'ya gidiyor. Portekizlilere karşı savaşıyor. Angola Portekiz sömürgesiydi. Her yerde savaşıyor. Yani o bir maceracı gibi takılıyor. Ama Fidel Castro zaten gençliğinden beri Küba için bir şeyleri göze almış bir adam. Yani Küba'nın çocuğu zaten. Küba için savaşıyor yani. Onun için zaten yani gidip bir yabancıyı lider olarak seçmemiz biraz abes olur gibi geldi. Yani bu devrimin lideri Castro, Che Guevara da bunu destekleyen adam. Hatta medyadaki yüzü yani. Medyayı zaten böyle kullanıyorlar. Onu zaten birazdan anlatacağım nasıl medya kullanıyorlar. Hatta Che Guevara'nın bakanlık maceraları var yani mesela. Ekonomi Bakanlığı yapıyor yani. Paralarda Che imzası var yani. Öyle değişik şeyler yani. Halbuki adam doktor. Arjantinli bir doktor. Sonra Meksika'da Fidel Castro'nun grubuna katılıyor. Öyle bu işler gelişiyor. Hatta yani bayağı yakın oluyorlar. Oraları anlatırım.
Tamam.
Fidel Castro'nun çocukluğunu anlatalım o zaman. Madem şeye geldik, lidere geldik. Fidel Castro da yani babası bir nasıl diyeyim, çiftçi. Şeker kamışı üretiyor babası.
Başka
da
ne
yani.
Olabilir
başka
ki?
Ne olabilir ki yani? Ya tütün üretecek, aynen, ya şeker öyle. Kamışı üretecek. Annesi de aşçıymış. Ama annesi evlilik dışı bir ilişki yaşıyor babasıyla. Bu evlilik dışı ilişkiden yani böyle çok kardeşi var da yani 4 erkek 3 kız falan olabilir. Fidel Castro da bunlardan biri. Bir de tabii şey var. Evli olduğu bir de kadın var. Oradan da bir 5 kardeşi falan da vardı galiba. Maşallah. Çok fazla şey karışık olabiliyor bu kardeşler.
Varlıklı bir çiftçiymiş galiba.
Varlıklı çiftçi olabilir. Çünkü Amerikalı şirketler bölgede hakimler. Onlar onlara iyi para veriyor. Hani Amerikalı şirket ona iyi para veriyor. Biraz daha geliri iyi olabilir. Annesi bayağı iyi bir Hristiyan bir kadın. Hani Ortodoks diyordum. Hı-hı. Katolik. Bu yüzden Fidel Castro şeye gidiyor. Katolik okuluna gidiyor ilk etapta. Bir de bazı yazılar okudum. Hani böyle Fidel Castro 8 yaşında ateistti. Yani nereden biliyor hani ateizmi? 8 yaşında hani tamam dini bile bilmez ki belki de. Ya olabilir yani hani böyle şeyler olabilir. Kendisi de yazmış olabilir anısında. 8 yaşında ateistim diye. Olabilir. Ama bir Katolik okuluna gönderiliyor. Eğitimini tamamlıyor. Sonra hukuk okuyor Havana'da. Üniversiteden işte üniversite yıllarında artık siyasete başlıyor. Genelde zaten şey hep bir diktatör olduğu için ülkede hep ona karşı bir muhalif tutumu var ve sürekli araştırma çabası var ve bir şeyler öğrenme isteğinden dolayı zaten geliştiriyor kendini. Zaten hukukta okumanın getirdiği bir şekilde aktif siyasete de giriyor. Hı hı. Ve daha fazla muhalif kanatta yer alıyor. Ve bu esnada yani şey aslında ilk bakışta biraz daha legal yollarla
hareket ediyor.
Evet yani legal yollar, hukuku kullanarak devrim yapmanın peşinde. Ancak bunun olduğunu yani imkansız olduğunu fark edince silahlı direnişe geçmeyi düşünüyor. Ve Batista'nın birliklerine bir gün bir baskın verdiklerinde çok facia yani 12 kişi kurtulmuş. 12 kişi kurtuluyor ve bunlar Meksika'ya kaçmak zorunda kalıyorlar. Meksika'da da devrimci bir lider var. Onun altında eğitim görüyorlar. Eğitim kampları var. Bu eğitim kampında işte Fidel Castro'nun kardeşi var. Raul Castro. Bu hani bir sürü kardeşinden evet. Tek bildiğim bu. Ünlü olan açıkçası. O mesela Che Guevara ile o tanıştırıyor Fidel Castro'yu. İlk etapta doktor olarak gelmiş. İşte gruba katılmış. Katılabilir miyim demiş herhalde. Katılmışlar o da. Kabul etmişler. Bunlar 85 kişi olması gerekiyor. 85 kişi bu kampta eğitilmişler. Sanki böyle Filistin Kurtuluş Örgütü havası falan var. Yani bana öyle andırıyor. Biraz da hani bazı okuduğum yazılarda da İran devrimine çok benzerlik gösteriyorlar. Hani Şah baskıcı bir yönetim var. Batista'nın yönetimi de Küba'da ağır bir baskıcı evet. Bir yönetim. Ve ülkelerini kurtarmaya çalışan iki uç lider. Yani Hümeyni ile Fidel Castro gibi. Tabii ilk etapta lider olarak Fidel Castro görülmüyor. Yani bu muhalif kanatta Chivas diye bir adam var mesela. O adamı suikastla öldürüyorlar. Yani sürekli bir kıyım var ülkede yani. Ve bu arada hani Batista'nın ülkede yaptıkları yani aşırı bir yolsuzluk var zaten. Adam bütün parayı Amerika'ya kaçırıyor. Yatlar, villalar.
Oh,
takılıyor. Yani ediyor. Evet. Ve Amerika'nın da desteği tam ilk etapta. Zaten iş bitince zaten Amerika hemen desteği kesiyor zaten. Meksika'da eğitim görülüyor ve bunlar para biriktiriyorlar tabii. Bir yat alıyorlar. Ve iş zaten orada artık başlıyor. Yani devrim hareketi. Bu hani mesela bir şey unuttum. Bunlar hani 12 kişi kaldı demiştim ya, hükümete bir kuvvetlere bir baskın yapıyorlardı da. Orada esir düşüyorlar hatta. Raul Castro ile birlikte kendisi hapse mahkum ediliyor. Sonra Birleşmiş Milletler'in kararıyla bunlar serbest bırakılıyor. Yani 21 ay falan yatmış galiba hapiste. O arada da her şeyi okumuş mesela, bütün kitapları. Yani öyle diyorlar. Bilmiyorum. Bu da biraz şey oldu değil mi? Öyle diyorlar. Kim evet. diyor? Okuduğum kaynaklar.
Yakın öyle. Tarihte nedense çok fazla kaynak olmuyor ya. Hani geçmiş tarihte daha çok yani müzeyine araştırma
çok
yapılabildiği
manipüle
için.
Manipüle oluyor.
Aynen yakın hani, tarih. Hani kendi ülkemizde de öyle ya. Çok yakın tarih hakkında.
Aslında yakın tarih hakkında çok şeyler var da hani şehir efsaneleri daha çok yaygın.
Evet.
Yani o yüzden hani mesela bir şey söylediğimizde kaynaktan, birincil kaynaktan konuştuğumuzda insanlar inanmıyor. Kendi istediklerine inanıyorlar.
Evet mesela anlamlı
tarih genelde öyle bir şey.
İdamın yani. Yıl dönümüydü geçtiğimiz gün. Onun hakkında da hani bir farklı konuşan taraf var, farklı konuşan taraf var. Halbuki yakın tarih yani çok da uzak bir zaman dilimi değil ama evet. genelde herhalde yakın tarihte söylentiler
mesela
ve
mesela bak Adnan Menderes'le ilgili bir yere denk gelebiliriz. Küba devrimini konuşurken hı hı. onu devrim sonrasında mesela Fidel Castro'nun yaptıklarını da anlatabilirim.
Tabii.
Toprak reformu ile ilgili. Hı hı. Adnan Menderes mesela bunlara karşı çıkıyordu. onu konuşuruz. Hı hı. Bu hani hapis hayatında işte hani okumaya devam etmiş. Yani sosyalist tarafı da görmüş. Hani bu Fransız devrimi ile ilgili kitaplar da okumuş. Mesela Rousseau'yu okumuş. Marx'ı okumuş. Lenin'i okumuş. Yani böyle tabii entelektüel olarak kendini geliştirmeye çalışmış. Yani bir nasıl diyeyim, orijinal bir devrimci olmuş kendi çapında. Bir Küba'nın kurtarıcısı. Ve zaten geliyor şöyle diyeyim, o yata biniyorlar. Hani yat kiraladı demiştim.
Evet.
Yani yatı satın alıyorlar pardon. Yata biniyorlar. Hesaplamalarına göre 5 günde Küba'nın güneyine geldi.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Gelmeleri lazım. Yani Küba'nın güneyinde Santiago şehri var. Ona yakın bir bölgeye çıkmaları lazım. İşte mesela nasıl diyeyim, yattan adam düşmüş. Gemi yat su almaya başlamış. Bu nedenlerden dolayı 2 gün sarkıyor Küba'ya ulaşmaları yatla. Yani şöyle bir durum oluyor. Yani mesela diyeyim, devrimci gruplar var yine Küba'da. Bu Santiago şehrinin kuzeyinde Sierra Maestra dağları var. Böyle bayağı yüksek dağlar. Hani gerillalar için, devrimciler için sığınaklar. Oraya rahatça savunabilirler kendilerini. Orada devrimciler mesela onlar gelecek diye çatışmaya başlamışlar 2 gün önceden. Halbuki yani 5 günde gelseler iyi olacak. Evet. Tabii 2 gün sarkınca bütün gerillaları öldürüyorlar. Yani hep esir düşüyor hani çoğu, yani bu onlar için kötü oluyor. Hatta Batista'nın kuvvetleri Fidel Castro'nun ekibi yatla geldiğinde onları sahilde bekliyor. Yatla çıktıklarında mesela o 85 kişilik gruptan sadece 11'i hayatta kalıyor. Fidel Castro'nun ekibi Sierra Maestra dağlarına çıkıyor ve bu 3 kişiden yani hani 11 kişiden 3'ü işte Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara. Ve çok büyük bir şans bence de yani. Evet, zaten tarihte de bayağı önemli dönüm noktalarından biri olabilir yani bu hadise. Ondan sonra zaten devrim dönüyor. İşte yerli halka bir propaganda şeyi var. Uluslararası medyayı kendilerine davet ediyorlar. Çünkü Küba medyası kapalı. Yani Batista'nın tam bir hakimiyetinde var. Yani burada Che Guevara'nın bu yüzü, fotojenik yüzü ortaya çıkıyor ve bunu kullanıyorlar zaten. Zaten Fidel Castro'nun da gayet bir sempatik bir görünüşü var. Zaten bu ikili sürekli destekler bir şekilde, birbirini altın destekler çocuk. Bir şekilde. Evet, altın çocuklar, altın yumurtlayan tavuk gibi sürekli devam ediyor ve sonunda başarıya ulaşıyorlar. Yani devrimciler aslında çok kalabalık olmasalar bile Batista'nın kuvvetleri gün geçtikçe yerel halktaki etkisini kaybediyor. Zaten yerel halkta da bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Zaten vergileri dayamışlar. Her yere kasinolar kurulmuş. Yani böyle bakir koylara yani şeyler dikmişler. Oteller dikmişler. Hı-hı. Çünkü Amerikalılar orayı zaten arka bahçeleri olarak kullanıyor. Ve yani fuhuş o kadar büyümüş ki yani 11 bin hayat kadınının çalıştığı söyleniyor Havana'da. Havana'da yani 1 milyonluk bir şehir ama şu an 1 milyon belki o zaman 750 bin veya 500 bin olabilirdi. Gayet ciddi bir rakam yani 11 bin hayat kadınının çalışması ve oteller de hani bu iş üzerine yani çalışıyorlar. Ve tabii ki de kumarhane var ve bu mafya Batista'nın bir ortaklığında gelişiyor bu inşaat işleri, hı hı. Ve ikisi de parayı götürüyorlar tam anlamıyla. Ancak 1959 yılına geldiğimizde artık Batista yani ülkede kalamayacağını anlıyor. Ve bütün paralarını alıyor. Ve kendisine müttefik olan 180 kişiydi sanırım. Hı hı. Onlarla birlikte Dominik Cumhuriyeti'ne kaçıyor. Çünkü artık Amerika'da onu destekleyemeyeceğini anlıyor. Yani Amerika'da ondan vazgeçiyor. İlk önce Fidel Castro ile bakalım neler olacakmış gibi.
Bir tartıyorlar.
Evet, bir tartıyorlar. Fidel Castro önce Santiago şehrine giriyor işte. Orada büyük bir konuşması var işte. Halka sesleniyor. Halk tabii büyük bir etkileniyor hemen zaten. Herkes onu bekliyor büyük zaten. Yani çünkü propagandaları gayet işe yaramış. Ve zaten şeyleri anlatıyor mesela. Eğitim vereceğim. İşte sağlık hizmeti vereceğim. Normal halkın istediği şeyleri
Küba
söylüyor.
Küba Kübalıların olacak diyor.
Evet evet. Yani hatta mesela 2 yıl avukatlık yapmış. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra. Hep fakirlere yardım ederek yani kazandığı parayı fakirlere yardım ederek etmeye harcamış. Yani bu yüzden aç kalmış yani adam.
Tam
mesela.
Bir vatansevermiş
i̇şte adam. Yani tam bir vatansever yani. Yani Küba için çalışmış mesela adam. Tabii onu eleştirebiliriz ileriki zamanlarda. Çünkü devrim...
Güç hani, ele geçince tabii.
Güç ele geçince işler değişebiliyor. Tabii daha sonra bu devrimcilerle birlikte Havana'ya geliyor. Yönetimi de ele geçiriyorlar işte. 1960'lara geldik artık. 60'lı yıllarda işte hükümetlerin kurulmasıdır. Bu işler Amerika'nın tekrar bir tartma çabası var ve bu işi engelleme çabaları var. İşte bu arada işte Che Guevara da fotojenik yüzüyle sürekli ekranların karşısında.
Birleşmiş Milletler'de falan da konuşması var,
evet,
değil mi?
Mesela şeyler var. Yani Birleşmiş Milletler zaten şey çok nötr yani bu durumda. İlk etapta tabii. Çünkü şu ana kadar hiç Sovyetler Birliği demedim mesela.
Evet.
Çünkü Sovyetler Birliği hiç yok bu devrimde. Bunlar gayet küçücük bir adanın kendi çabasıyla bir kalkışması yani.
Lokal bir devrim.
Evet, gerçekten lokal bir devrim yani. Ve Amerika'nın bununla baş edememesi yani. Hı-hı. Ve belki de baş edememesi demeyelim de dikkate mi almadı?
Küçümsemiş
diye olabilir. Yani küçümsemiş olabilir. Ve daha sonra işler çığırından çıkıyor zaten. Türkiye bile giriyor mesela. Füze krizi çıkacak, evet. Ortaya. Türkiye girecek işin içine. Mesela Fidel Castro Che Guevara eğitim bakanı oluyor. İşte Küba banknotlarına imzaları var. Daha sonra Fidel Castro hakim oluyor. Ben çok yanlış konuşuyorum bugün. Che Guevara hakim oluyor. İşte insanların yani savaş suçlularının yargılanması hadisesinde işte onları yargılıyor mesela. İnfazlar gerçekleşiyor. İşte yani tabii ki ne hepsinde Che Guevara yargılamamış ama 20 bine yakın tutuklunun olduğu söyleniyor. Hı hı. Tabii infazların da olduğu söyleniyor tabii. Tabii devrimin sonunda bir şeyler oluyor. Yani devrim bütün devrimlerde yani. Olduğu gibi devrim tabii Batista ülkeden kaçtı. Her şey güllük gülistanlık değil. Batista'nın artıklarını işte Fidel Castro ve diğer adamlar yok etmeye çalışıyorlar. Ve tamamen ülkeyi ele geçiriyorlar. Bundan sonra Amerika artık bir şeyler yapmanın derdinde. Ve Küba'da şöyle bir yol izlemeye başlıyor artık Fidel Castro'da. Yani ben Amerika ile tek başıma artık mücadele edemem. Birilerinin desteğini almam lazım. Mesela gidiyorlar yani çok ilginç bir şekilde Fransa ve Belçika'dan silah almışlar. Yani Bu çok ilginç değil mi? Yani NATO ülkesisiniz yani. Niye siz Küba'ya silah satıyorsunuz derler adama. Belki de Amerika'yı sevmiyorlar.
Ticaret.
Tabii ticaret yani. Herkes ticaretine bakıyor. Sovyetler işte silah yardımı yapmaya başlamış. Ve Sovyetlerle işte yakın temasa geçmeye başlıyor. Yani çünkü Amerika'nın en büyük rakibi Sovyetler olduğu için ona yanaşıyor. Ve bu işin sonunda da mesela yani o tıp, Küba tıbbını söylemiştim ya, doktorlarının nasıl meşhur olduğunu. Mesela Sovyetler oraya doktorlar göndermiş. Küba'dan Sovyetlere doktorlar gitmiş. Bu ikili ilişkilerin iyi olması işte, hani doktorlar gayet iyi eğitim almaya başlıyorlar. Bu eğitimin sonunda işte Küba'ya gelip kendi doktor ekolünü yetiştiriyor. İşte mesela dıştan çok fazla ilaçın gelmemesi nedeniyle hani
ambargonun
çok olması. Da abartılmaması lazım. Hani bu ilaç şeyinde çok gelişmiş olmalarını, ama yine de bir seviyeleri var. Hani kaliteleri var diyelim. Onda da biraz maharetliler. Ve bu neden bir de şey var. Mesela hani şöyle söyleyeyim. Sovyetler Birliği hani komünizmi yaymaya çalışır. İran İslam devrimi yaymaya çalışıyor ya. Hı hı. Herkesin bir yayma şeyi var. Amerika demokrasiyi yaymaya çalışır. Küba mesela doktorlarını yaymaya çalışıyor. Mesela Afrika'ya doktor gönderiyor. Afrika'da bir Kübalı doktor akımı var mesela. Oraya gidiyorlar mesela. Küba'da mesela çok az paraya çalışan doktorlar diğer ülkelere gittiklerinde, Kübalı doktorlardan bahsediyorum, daha fazla para kazanıyorlar. Ve ülkeye döndüklerinde mesela Küba devleti zaten doktorlarını çok önemsiyor. Onlara büyük destekler veriyor. Yani mesela doktorların oturduğu siteler varmış mesela. Yani,
doktorlar sitesi.
Doktorlar sitesi yani. O yüzden doktorlar çok önemli yani. Şeyden devam edelim mesela. Yani politikalarından. Hı hı. Fidel Castro'nun. Mesela toprak reformu. Hem Adnan Menderes'e demiştin ya. Hı. Belki karşılaştırma imkanımız bulabilir. Hatta yıllar da aynı yani. 1960'lar.
Evet.
Orada da Adnan Menderes 1960'da gitmişti. Ama yakın yıllar yine. Fidel Castro şöyle bir şey yapıyor. Ya, büyük toprak ağlarından alıyor toprakları. Zaten çoğu da Amerika'nın şirketlerinin elinde. Onları devletleştiriyor. İşte orta ölçekli toprak ağlarından da alıyor topraklarını. İşte halka dağıtıyor. Yani yaklaşık 200 bin çiftçiye toprak dağıtabilmiş işte irili ufaklı. Tabii bu küçük yani çiftçiyi memnun eden bir olay. Hı hı. Ama orta kesimi memnun eden bir olay değil. Ama bu çok umurunda mı? Değil. Çünkü devrim olmuş.
Aynen artık. Öyle. Ben ne dersem o.
Yani şey, demir yumrukla yönetilmeye başlanıyor tabii. Ama bu zaten iyi görülebilir yani ilk etapta. Toprak reformunun yapılması şart. Çünkü herkesin eşit olmasını isteyen, evet, bir sistem yaratmak istedikleri için bunu istiyorlar. Mesela devlet memurlarının, yani yok, yüksek maaş alan devlet memurlarının maaşlarını düşürüyor. Az maaş alanların maaşını yükseltiyor.
Ortada buluşturuyor.
Ortada buluşturuyor ama ülkenin ekonomisi şaşıyor bu sefer. Yani kafa karışıyor. Sürekli Sovyetlerden bir destek alma ihtiyacı doğuyor. Hı. Yani böyle hani ekonomik oyunlar ülkeleri zora sokabiliyor arada. Tabii çünkü ya bir de şu durum var. Şeker kamışı üretiyorsun. Ve tabii puro üretiyorsun tütünden.
Evet.
Bunu da en kolay Amerika'ya satıyordun. Ve Amerika yok artık, almıyor senden. Bunu satacak yeni şeyler bulman lazım. Ve yaslandığın blok da Doğu bloku. Doğu bloğu. Bu da tabii ki de Sovyet Rusya. Hı hı. Ona şeker pancarı şeker kamışı satmaya başlıyor. Ve ekonomisini böyle döndürmeye çalışıyor. Mesela Adnan Menderes CHP'li bir milletvekiliyken toprak reformuna karşı çıktığı için CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'yi kuran tarafta mesela. Biraz da böyle düşünebiliriz yani, hani ülkede birilerinin faydasına bir şey yapıyorlar mı siyasetçiler?
Hı hı.
Yani savunurken biraz da hani politikalara bakmak daha iyi olabilir. Mesela köylüyü düşünüyor muydu yani? Kendisi zaten bir toprak ağası olduğu için Adnan Menderes ve ailesinin, evet, kendi topraklarının köylüye dağılmasını istemiyor demek ki. Bu yüzden farklı bir politika güdüp CHP'den ayrılıyor ve siyasi hayatına devam ediyor. Ve hatta alınan Marshall yardımları var. Bu Marshall yardımları da kime gidiyor? Yani köylüye
toprak
mi gidiyor?
Toprak ağlarına gidiyor.
Toprak ağlarına gidiyor zaten, sen de söyledin. Mesela Çukurova'da toprak ağları kullanıyor o traktörleri. Köylülerin hiçbir faydasına dokunmuyor. Yani yine toprak ağları zengin oluyor. Atatürk döneminde yapılan hani o toprak reformları, hı-hı, tekrar geriye dönüyor. Yine toprak ağlarının elinde toplanıyor bütün topraklar. Çünkü adam traktörle ekiyor, çiftçi normal kara sabanla işlem aktifleştiriyor tarımı. Böyle olunca rekabet edemiyor tabii. Toprağını ona kiralıyor veya ona satıyor. Onun yanında ırgat olarak çalışmaya başlıyor. Tekrar hani reformlar geriye dönmeye başlıyor. Hani anlatmak istediğim bu. Fidel Castro da toprak reformunu bu nedenle yapmaya çalışıyor. Hani halkına bir eşit gelir kapısı sağlamaya çalışıyor.
Ama tabii bu da ekonomik dengeyi de bozuyor.
Ya tabii ki de nispeten. Çünkü mesela Amerika artık çıktı Küba'dan. Mesela oteller boş. Fuhuşu artık artık yok etmesi lazım. Mesela söylediğim rakam 11 bin kadın vardı. Bunlar ne yapacak? O kadar yani gazino otel var mesela. İşte onlar o oteller olur. Ne olacak? Yani kim gelecek o otele? Ruslar mı gelip kalacak?
Yani Taner. Yani
Ruslar nereden nasıl gel? Onlar Antalya'yı seviyor. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir durum. İşte yani günümüz Küba'sına gelene kadar mesela eğitim mükemmel deniyor, tamam mı? Tamam, bir seviyeye kadar eğitim görüyor Kübalılar ama ondan sonra görmüyorlar bir şeyler. Yani dünyadan haberleri yok. Hani söylenene göre tabii ki de. Çünkü Kübalı kapalı bir ülke olduğu için bize ne söylenirse biz onu biliyoruz. Yani mesela Çin'den de aynı.
Biz pembe tarafından görüyoruz.
Mesela
da
Kuzey Kore'de de öyle yani. Hiçbir şey bilmiyoruz.
Evet.
Yani biz de okuduklarımız bunu söylüyor. Ancak onlardan yararlanabiliyoruz. Ancak kendimiz gidip görüp bir çıkarımlarda bulabiliriz yani. Çünkü mesela yani okuryazar olmak biraz göreceli bir kavram. Yani bir sürekli yazmak veya okumak, yani neyi okuduğun da önemli. Şimdi Kübalılar siyasi bir şey okuyabiliyor mu onu bilmiyoruz. Mesela şu an Raul Castro yönetimdeydi. Hani en son
Obama bir ara ziyaretine
gitmişti. Tabii tabii, Obama artık tamamen bir açılma dönemi ve Kübalı'nın tekrar bir para kazanma dönemi var, bir imkanı var. Bunu da turizmle yapabilir.
Bizim ülkemizde ciddi bir var. Turizm potansiyeli var o tarafa doğru.
Yani tabii tabii, yani çünkü hani var. Bir muamma ya.
Evet.
Yani kapalı bir ülke birden açılıyor. Hadi gidip görelim.
Üzülen de çok oluyor. Ben geçen anlatmıştım size de, bir arkadaşım Küba'yı, Küba'yla ilgili her şeyi okumuştu. Evet. Küba'ya aşıktı gitmeden. Gittiğinde tamamen hayal kırıklığıyla döndü.
İşte biraz da öyle olmamak lazım.
Bizde
hani
de var işte, insanlar çok mutlu sokakta oynuyorlar. Ha
işte hani mesela
dönünce hiç Havana'da şey
insanlar
dedi.
Dans ediyor ama yani o senden para almak için dans ediyorsa. Aynen. Yani biraz da onu düşünmek lazım yani.
Bayağı hayal kırıklığına uğramıştı tabii.
Çünkü insanlar mesela şu an nasıl diyeyim, yolsuzluk yok ülkede. Yolsuzluk yok, hırsızlık yok, suç oranları gerçekten düşük. Ya bunlar saptanmış veriler, öğrendiğim, tespit edilen saptanmış veriler. Ancak gerçekten bir fakirlik var ülkede. Yani ülke genelinde bu aşağı sınıf gerçekten fakir.
Turist olarak gittiğimizde eğlenceli olabilir hani maddi anlamda ama yaşayan halk açısından arkadaşım yorumu oydu, pek mutlu görmedim onları.
Mesela o klasik Amerikan arabaları, Amerikalılar bir gecede kaçtıkları için ülkeden arabalar kalmış yani. Onlara da turizm kapısı olmuş yani. Çok ilginç şeyler var yani Küba'da. Evet. Yani işte mesela Che Guevara, daha sonra işte onun da sonunu getirelim bari o hayat hikayesinin. 1967 yılında Bolivya'da yine bir devrim peşindeyken yani maceracı bir insan olduğu için öldürülüyor yani. Hatta onu da videoya çekiyorlar.
Evet,
ölü bedenini. Bütün dünyaya yani yayınlıyorlar. Bu da ilginç bir sahne.
Tabii bu da Güney Amerika'daki devrimi devam eden ya da işte devrim çalışması yapan insanlar da olumsuz etkiliyor çünkü.
Tabii ki de olumsuz.
Büyük bir simgeydi
yani,
devrim için.
Yani çünkü Amerika artık tam bir güç oluyor. Yani o kıtada, bütün Amerika kıtasında. Mesela Şili'de darbe yapıyor veya diğer bütün ülkelerde de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela şu an Kolombiya Amerika'nın yeni arka bahçesi diyebiliriz. Evet. Güney Latin Amerika'da.
Şimdi Venezuela ile.
Venezuela gerçekten çok büyük bir sıkıntı içinde. Onlar da biraz daha Türkiye'nin ekonomik yapısına benziyorlar.
Ya genelde zaten Güney Amerika ülkeleri çok çok benziyor. Mesela Arjantin ekonomisi.
Arjantin kesin bize benziyor. Evet. Çünkü
gösteriyor.
Petrolü falan yok.
Evet.
Hani az.
Güney Amerika ile aynı kaderi paylaşıyor gibiyiz.
Biraz dengesiz ekonomileriz yani. Evet. Çok fazla hesap kitap yapamıyoruz yani. Bunlar Latin oldukları için, hani İspanya'yı da düşünürsen, çünkü bunları sömüren ülke İspanya. Onlar İspanya'dan öğrendikleri. Evet evet. İspanya'dan öğreniyor. Mesela Amerikalılar, Kanadalıların genleri Fransa ve İngiltere.
Evet.
O yüzden onlar oradan öğreniyorlar.
Akdeniz geni şeye geçmiş.
Evet,
Güney
onlar
Amerika'ya
da ekonomiyi geçmiş. Yönetemiyor. Halbuki ekonomiyi İtalyanların iyi yönetmesi lazım. Arjantin'in de ağırlıklı İtalyanlar.
Vesaireler.
Evet evet. Floransalılar yani. İlk bankacılık sistemi ve ilk mesela sigortacılık sistemini Venedikliler, işte Medici ailesi
gerçi
falan
buldu. Gerçi şimdi baktığında da İtalya'nın ekonomisi de pek iyi değil.
İşte yani. Hani yani, nasıl oldu da bu iş? Yani ekonominiz böyle bozuldu. Hesap
havası,
kitabı kaçırdınız.
Havası diyelim ya.
Aa, bilmiyorum yani. Akdeniz gerçekten işte hani şeyini kaybediyor. Refah anlamda. Osmanlı da kaybediyor zaten refahını. Çünkü zaten bu işin ucunda Osmanlı var galiba. Çünkü hani bütün bu ticaret yollarını Osmanlı ele geçirince
insanlar farklı
yollara gidiyor. Akdeniz ölünce mesela İtalya'da ölüyor. İspanya'da ölüyor.
Mecbur dışarı
mesela
çıkacaklar.
Mesela İngiltere yani. Ne işin var senin ticareti yani? Sen git kuzeyde balık avla. İşte kuzeyde balık avlayan devlet süper güç oluyor birden.
Aynen öyle.
Mesela yani şu an günümüzdeki en modern ekonomik sistemleri saydığımızda rahat yaşayan ülkeler hep İskandinav ülkeleri.
Evet.
Yani orta çağlarda hep Akdeniz refah bölgesiyken kuzeye doğru kayan bir refah bölgesi var. Yani hiçbir şey yetişmeyen topraklar
refah içinde
birden
yaşıyorlar.
Refah içinde yaşıyorlar yani. Norveç mesela buzullarda petrol buluyor.
Ve o petrollerin geliriyle de halka yatırım yapıyor.
Evet yani halka çok yatırım ilginç. Yapıyor. Mesela şu an hiç harcamıyormuş geliri.
Evet.
Biriktiriyormuş.
Güzel bir şey.
Faize koymuş. Oradan kazanıyor yani. Anlatacaklarım bu kadar yani.
Sonrasında da Fidel Castro ölüyor. Şimdi Raul...
Evet Fidel Castro zaten. Hakkı rahmetine kavuştu.
Raul Castro.
Ama o da bayağı yaşlı zaten. O da
Herhalde ondan sonra artık tamamen bir Amerika ile daha da yakınlaşma sürecine girerler.
Zaten herhalde o da yönetimi bırakıp bir şey yapabilir.
Zaten Obama da ziyaret ettiğinde Kübalılar gayet mutlu görünüyordu. Hayırlısı bakalım neler olacak Küba'da? Ne gibi gelişmeleri göreceğiz?
Yok zaten artık çok bir şey
olmaz. Bundan sonraki süreç için diyorum. Hani daha çok kapalıydı ya yavaş yavaş açılma sürecine giriyor. Mesela çok ilginç gelmişti. İnternet sınırı var, ciddi bir sınırı var.
Evet
ülkede.
Evet işte bilgiye ulaşamıyor
i̇şte
insanlar.
Bazı bölgelerde
yani.
İnternet bilmem kaçla birkaç saat arasında işte açık hale geldiğinde insanlar orada toplanıp böyle internete girmeye çalışıyordu falan. Değişik gelmişti bana.
Yani
hani.
İnternet özel bağlanıyor evlere mesela.
Evet değişik
yani.
Bir şey.
Biraz değişik bir şey yani.
Bakalım.
Ama medyayı Fidel Castro zamanında gayet iyi kullanıyor. Mesela Havana'da gerçekten ciddi anlamda televizyon varmış herkesin evinde. Yani aile, hane halkının evinde televizyon varmış yani.
İnsanlara tabii direkt ulaşabileceğin yer
televizyon. Ve televizyonda da Fidel Castro ve Che Guevara'yı gördüklerinde bütün imajları da zaten olumlu. Çünkü başarılı bir darbe yapıyorlar. Yani devrim yapıyorlar daha doğrusu. Yani bu yüzden zaten bayağı da destek görmüşler zaten. Hani yani halk desteğini almışlar. Ki zaten mesela Amerikalıların da çılgın işleri var mesela. Domuzlar körfezi çıkartması falan var mesela. Çıkan bütün Amerikalı askerler ölüyor yani. Böyle değişik değişik şeyler. Onlara fazla girmedim bilerek. Yani onlar Amerikalı'nın rezaleti de diyebiliriz. Belki başka bir podcast'te de füze krizini konuşabiliriz.
Aa, evet çok güzel olur.
Belki bir soğuk savaş sezonu da olabilir yani.
Belki bir sonraki sezonda bu konuşulabilir.
Evet konuşulabilir.
Vallahi çok güzel bir yayın oldu. Çok hızlı geçti.
Teşekkürler.
Güzel de oldu. Çok farklı bir açıdan da girdin. Hep biz Küba devrimi deyince aklımıza Che Guevara gelir ilk. Ama sen gerçek liderinin Castro olduğunu ve bunun nedenini de anlatınca ben ikna oldum açıkçası. Hani bu kadar şeyi bilmiyordum. Hep Küba deyince Che Guevara geliyordu ama meğersem onun...
Ya işte zaten o toprağın yaşayan çocuğunu lider kılmak daha...
O topraklardan.
Zaten adam 18 yaşından beri devrimcilik yani. Devrimcilik nasıl bir meslekse yani. Nasıl diyeyim yani mevcut şeyi diktatörü yıkmaya çalışıyor
devrimci
yani.
Devrimci olarak yaşamış.
Evet.
Çok güzel
devrimci olarak
oldu.
Öldü diyelim.
Çok güzel bir yayın oldu.
Sosyalist gittik.
Ağzına sağlık Serdar.
Teşekkürler.
Yayınımızın sonuna da geldik. Gelmişken yine bir tanıtım yapalım diyoruz. Kanallarımızla ilgili. Her zaman olduğu gibi bir klasik. Bizleri Spreaker hesabımızdan takip edebilirsiniz. Spreaker'da Podimedia hesabını takip ettiğinizde Podimedia içerisinde yer alan bütün kanallardaki yayınlar hakkında bildirimler alabilir ve detaylı olarak bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Spotify, Apple Podcast, Google Podcast üzerinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Özellikle Apple Podcast üzerinden yapacağınız beğeni ve yorumlar bizler için çok önemli geri dönüşler. Olumlu ya da olumsuz oradan geri dönüşlerinizi de bekliyoruz. Zaman zaman Ekşi Sözlük'te de hakkımıza çıkan yazıları görüyoruz geçmişten gelenle ilgili. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose.
Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.